Ayrım 8, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 67. Büyük atılıma yol açan unsurun kimliği kabul edilmiş bir cevabı olmayan arkeolojik bir bilmece. Bu unsur iskelet fosillerinde görünmemektedir. Bu unsur DNA'mızdaki yalnızca %0.1 oranındaki bir farklılıktan kaynaklanıyor olabilir. Acaba genlerimizdeki hangi küçük değişim böyle büyük bir sonuca yol açtı? Bu soru üzerine fikir yürüten pek çok diğer bilim insanının yaptığı gibi akla yatkın tek bir cevap düşünebilirim. Konuşulacak karmaşık bir dil için anatomik temelin ortaya çıkması. Şempanzeler, goriller ve hatta kuyruklu maymunlar bile kelimelere dayanmayan sembolik iletişimi kullanabilmektedir. Şempanze ve gorillerin işaret diliyle iletişim kurabildiği ve şempanzelerin bilgisayar kontrollü klavyelerin tuşlarıyla iletişim kurmayı öğrenebildikleri düşünülmektedir. Böylece bazı kuyruksuz maymunlar yüzlerce sembole karşılık gelen sözcükleri öğrenmektedir. Bilim insanları böyle bir iletişimin insan diline benzerliğiyle ilgili olarak tartışsa da bunun sembollerle iletişimin bir biçimi olduğu üzerine çok az şüphe var. Buna göre özel bir işaret ya da bir bilgisayar tuşu bir başka özel şeyi sembolize etmektedir. Primatlar sadece işaretleri ve bilgisayar tuşlarını değil, sesleri de sembol olarak kullanabiliyor. Örneğin bir yabani Güney Afrika maymunu homurtulara dayalı sembolik iletişimin doğal bir biçimini kullanmakta, birbirinden biraz farklı homurtular leopar, kartal ve yılan anlamına gelmektedir. Bir psikolog ve eşi tarafından evlat edinilen ve onların kızları gibi yetiştirilen Vicky isimli bir aylık şempanze, papa, mama, kupa ve yukarı gibi dört kelimeyi söyleyebilmektedir. Bu kelimeleri konuşmaktan çok hırıltı gibi söylemektedir. Sesleri kullanarak sembolik iletişim kurma yetenekleri olan kuyruksuz maymunlar kendileri için neden daha karmaşık doğal diller geliştirmediler? Cevap konuşma seslerini iyi bir şekilde kontrol etmemizi sağlayan gırtlak, dil ve ilişkili kasları içeriyor gibi görünmektedir. Zamanı doğru göstermek üzere parçalarının iyi bir şekilde tasarlanması gereken bir İsviçre saati gibi ses aygıtımız da birçok yapının ve kasın doğru işlev görmesine bağlıdır. Şempanzelerin fiziksel olarak insanların çok kullandığı ünlü harflerin seslerini çıkaramadığı düşünülmektedir. Eğer bizler de sadece birkaç ünlü ve ünsüz harflerle sınırlı kalsaydık, sözcük dağarcığımız büyük oranda azalırdı. Örneğin bu paragrafı ele alın. A ve I dışındaki tüm ünlü harfler yerine bu ikisini D, M ve S dışındaki tüm ünsüzler yerine de bu üçünü kullanın. Ve paragrafın ne kadarını hala anlayabildiğinize bir bakın. Bu nedenle kayıp bileşenin daha büyük çeşitlilikteki ses oluşumuna ve bizim bunu daha iyi kontrol etmemize yol açacak şekilde insansıların ses aygıtındaki bazı değişiklikler olduğu akla yatkın görünmektedir. Kaslardaki bu tip değişimler fosil kafataslarında saptanamamaktadır. Anatomik yapıdaki küçük bir değişimin konuşabilme kapasitesiyle sonuçlandığını ve bunun da davranışlarda çok büyük değişimlere yol açacağını kabul etmek çok zor değildir. Dil olduğunda dördüncü ağaçtan sağa dön ve erkek antilobu saklanacağım yer olan Kızıl Kaya'ya doğru sür. Orada ona mızrağı saplayacağım mesajını iletmek sadece birkaç saniye alır. Dil olmadığında bu mesaj hiçbir şekilde iletilemez. Dil olmadığında iki insansı birey daha iyi bir aleti nasıl icat edecekleri ya da mağara resimlerinin ne anlama geleceği hakkında beyin fırtınası yapamaz. Dil olmadığında tek bir insansı birey kendi kendine bir aleti nasıl tasarlayacağı konusunda bile zorluk yaşardı. Büyük atılımın farklılaşmış dil ve gırtlak yapısını ortaya koyacak mutasyonlar oluşur oluşmaz gerçekleştiğini söylemiyorum. Doğru, anatomi oluştuktan sonra kelime sırası, takılar, çekimler ve sözcükleri içeren şu an kullandığımız dil yapısını mükemmelleştirmek insanların binlerce yılını almış olmalı. 8. bölümde dilimizi mükemmelleştiren olası bazı basamaklar üzerinde duracağım. Eğer kayıp bileşen gerçekten sesleri kontrol etmemizi sağlayan ses aygıtındaki bazı değişimlerle ilişkili ise yenilik üretme kabiliyeti er ya da geç ortaya çıkacaktı. Bizi özgür kılan konuştuğumuz kelimelerdi. Bu yorum bana Neandertal Kromanyon melezlerine dair kanıt olmamasını açıklıyor gibi geliyor. Konuşma erkekler, kadınlar ve onların çocukları arasındaki ilişkide çok büyük bir öneme sahiptir. Bu kültürümüzde dilsiz ve sağır insanların iş görebileceğini inkar etmek anlamına gelmez. Onlar bunu var olan konuşma dilinin alternatiflerini öğrenerek yaparlar. Eğer Neandertallerin dili yoksa ya da bizimkine göre çok basitse, Kromanyonların evlenmek için Neandertalleri seçmemesi şaşırtıcı değildir. 40 bin yıl önce anatomi, davranış ve dil bakımından tamamen modern insanlar olduğumuzu ve bir Kromanyon'un bir jet uçağı uçurabileceğinin düşünülebileceğini öne sürdüm. Eğer böyleyse büyük atılımdan sonra yazıyı icat etmemiz ve Parthenon tapınağını inşa etmemiz neden bu kadar zaman aldı? Belki de bunun cevabı yetkin mühendislere sahip olan Romalıların neden atom bombası yapamadığı sorusunun cevabına benzemektedir. Roma döneminden sonra bir atom bombası yapabilecek seviyeye erişmek, barutun icadı ve yüksek matematik, atom teorisinin geliştirilmesi ve uranyumun elde edilmesi gibi 2000 yıl sürecek teknolojik gelişmeleri gerektirdi. Benzer şekilde yazının icadı ve Parthenon tapınağının inşası, Kromanyonların gelişinden sonra ok ve yayın yapımı, çömlekçilik, bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmesi ve başka pek çok şeyi içeren on binlerce yıllık toplam gelişime bağlı olmuştur. Büyük atılıma kadar insan kültürü milyonlarca yıl boyunca kaplumbağa hızında ilerlemiştir. Bu hız genetik değişimin yavaş hızı ile belirlenmiştir. Atılımdan sonra kültürel gelişim genetik değişimden bağımsızlaştı. Anatomik yapımızdaki göz ardı edilebilir değişimlere rağmen geçtiğimiz 40 bin yılda milyonlarca yıl öncekine göre daha fazla kültürel evrim gerçekleşmiştir. Neandertaller zamanında uzaydan gelen bir ziyaretçi dünyadaki türler arasında insanları benzersiz olarak algılamayacaktı. İnsanları en fazla kunduz, çardak kuşu ve karıncalarla birlikte meraklı davranışlar gösteren türlere dahil ederdi. Acaba bu ziyaretçi değişimin bizi dünya tarihinde tüm hayatı yok edebilecek ilk tür yapacağını öngörebilir miydi? Kısım 2. Tuhaf hayat döngüsüne sahip bir hayvan. Tamamen modern anatomiye ve davranışsal yeteneklere sahip insanların ortaya çıkışı üzerinden evrimsel tarihimizin izini sürdük. Fakat bu arka plan bizi dil ve sanat gibi insani kültürel özgünlüklerin gelişimine dosdoğru bir girişe hazırlamıyor. Bu kanıt olarak sadece kemikler ve aletlerle ilgilenmemizden kaynaklanıyor. Evet, dil ve sanat için büyük beyinlerimizin evrimi ve dik duruşumuz gerekliydi. Ama tek başına yeterli değildi. İnsan kemikleri başlı başına insan olmayı garanti etmez. İnsanlığa yükselişimiz ikinci kısmın konusu olan hayat döngümüzde de esaslı değişiklikleri gerektirmiştir. Herhangi bir tür için biyologların hayat döngüsü dediği şeyi tanımlayabiliriz. Bu da bir doğumdaki yavru sayısı, eğer varsa yavrunun anne ve babasının sağlayacağı ebeveyn bakımı, yetişkin bireyler arasındaki sosyal ilişkiler, erkeklerin ve dişilerin çiftleşmek için birbirlerini nasıl seçtiği, cinsel ilişkilerin sıklığı, varsa menopoz ve hayat beklentisi gibi özellikleri göz önünde bulundurmak anlamına geliyor. Bu saydığımız özellikleri insanlarda bir kuralmış gibi olağan kabul ediyoruz. Oysa hayat döngümüz hayvan standartlarına göre gerçekten çok tuhaftır. Biraz önce sıraladığım özellikler hayvan türleri arasında oldukça büyük farklılık gösteriyor ve biz bunların çoğunda uç noktalarda yer alıyoruz. Hayvanların çoğunun bir kerede birden fazla yavru meydana getirmesi, erkek ebeveynlerin yavru bakımı sağlamaması ve birkaç hayvan türünün küçük bir kısmının 70 yıl yaşaması bazı açık örnekler olarak verilebilir. Bu sıra dışı özelliklerimizden bazılarını kuyruksuz maymunlarla paylaşıyoruz. Bu da maymun benzeri atalarımızın sahip olduğu özelliklerin çok az bir kısmını sürdürdüğümüzü gösteriyor. Örneğin kuyruksuz maymunlar bir doğumda bir yavru meydana getirirler ve birkaç on yıl yaşarlar. Bunlar yakından tanıdığımız ama bizimle daha uzak akraba olan kedi, köpek, ötücü kuşlar ve Japon balığı gibi diğer hayvanlar için geçerli değildir. Sahip olduğumuz diğer özelliklerimiz açısından kuyruksuz maymunlardan bile çok farklıyız. İşte iyi bilinen bazı örnekler. İnsan yavruları sütten kesildikten sonra ebeveynleri tarafından beslenmeye devam eder. Oysa kuyruksuz maymun yavruları kendi yiyeceğini kendisi bulur. İnsanda erkek ebeveynlerin çoğu dişi ebeveynler kadar yavru bakımıyla ilgilenirken, şempanzelerde sadece dişi ebeveynler yavrulara yakın ilgi gösterir. Kuyruksuz maymunlardan ve diğer hayvanların çoğundan farklı olarak bizler martılar gibi tek eşli, çiftlerin yoğun olduğu fakat bazılarının evlilik dışı ilişkileri de kovaladığı kolonilerde yaşamaktayız. Tüm bu özellikler insan yavrusunun hayatta kalması ve eğitimi için büyük beyin kadar vazgeçilmez niteliktedir. Yiyecek sağlamada alet kullanmaya dayanan karmaşık yöntemlerimiz, sütten kesilmiş insan yavrularını kendini beslemekten alıkoymaktadır. Yavrularımız ilk olarak uzun bir süre yiyecek sağlanmasına, eğitime ve korunmaya gereksinim duyar. Bu da anne kuyruksuz maymununki ile karşılaştırıldığında çok zahmetli bir yatırım olmaktadır. Bu nedenle insanlarda yavrusunun ergenliğe gelene kadar hayatta kalmasını isteyen erkek ebeveynler dişilerine spermden daha fazla destekte bulunurlar. Orangutanlarda babadan gelen tek girdi spermdir. Hayat döngümüz kuyruksuz maymunlarınkinden ilk bakışta göze çarpmayan fakat işlevsel açıdan hala ayırt edilebilen özellikler bakımından da farklıdır. Birçoğumuz yabani kuyruksuz maymunlardan ve deneyim deposu olarak çok büyük önem taşıyan yaşlı bireylere sahip avcı toplayıcı kabilelerdekilerden bile daha uzun yaşarız. Erkeklerin testisleri sebeplerini bu kitabın açıklayacağı şekilde gorillerinkinden daha büyük, şempanzelerinkinden daha küçüktür. İnsanın dişilerinde ortaya çıkan menopoza kaçınılmaz gözüyle bakarız. Bunun insanlar için neden iyi olduğunu ve diğer memeliler arasında neden çok fazla görülmediğini göstereceğim. Bu anlamda benzerlik gösteren en yakın memeli Avustralya'daki küçük keseli hayvanlar arasında bulunur ve onların dişileri değil de erkekleri menopoza girmektedir. Ömür uzunluğu, testis büyüklüğü ve menopoz da insanlaşmak için gerekli olan niteliklerdir. Kuyruksuz maymunlarla farklılaşan diğer özelliklerimiz testis farklılıklarından çok daha ciddi biçimde birbirinden ayrıdır. Fakat bu yeni özelliklerimizin işlevleri konusu şiddetli bir tartışma olarak kalmıştır. Herkese açık bir şekilde değil de gizli bir şekilde, yalnızca dişiler hamile kalabileceği zaman değil de eğlence içinde seks yapma konusunda sıra dışı varlıklarız. Kuyruksuz maymunların dişileri yumurtlama dönemlerini dış dünyaya duyururken insanlar bunu kendilerinden bile gizlemektedir. Anatomiciler orta boydaki testislerin nedenini anlayabiliyorken erkeklerdeki görece büyük penis boyunun nedeni hala açıklama beklemektedir. Açıklama ne olursa olsun tüm bu özelliklerde insan olmayı tanımlayan şeyin bir parçasıdır. Elbette insanın dişileri yumurtlama zamanında parlak kırmızı renkli olan cinsel organa sahip olmak, sadece bu dönemde sekse hazır olup bunu etrafa göstermek ve herhangi bir erkekle herkesin içinde çiftleşmek bakımından bazı primatların dişilerine benzeseydi, anne ve babaların uyum içinde çocuklarını büyüttüğünü göz önüne getirmek zor olurdu. Dolayısıyla insan toplumu oluşturma ve çocuk yetiştirme özelliği sadece birinci kısımda belirttiğim iskeletle ilgili değişimlere değil, hayat döngümüzün dikkate değer yeni özelliklerine de dayanıyor. Fakat iskeletlerle ilgili değişimlerden farklı olarak doğrudan bir fosil izi bırakmadıkları için her bir hayat döngüsünün zamanlamasına bakarak evrimsel tercihimizi takip edemiyoruz. Sonuç olarak önemli olmalarına rağmen paleontoloji metinlerinde bu değişimlere sadece kısaca değinilmektedir. Yakın zaman önce arkeologlar konuşmamızı sağlayan donanımın anahtar parçalarından biri olan dil kemiğine ait bir Neandertal fosili keşfettiler. Fakat penise ait bir iz henüz bulunamamıştır. Homo erectus'un iyi bilinen büyük beyin evriminin yanında çiftleşmeyi gizlice yapmaya ilişkin bir evrimleşme yolunda olup olmadığını bilmiyoruz. Büyük beynimiz için yapabildiğimiz şekilde hayat döngüsü bakımından yaşayan kuyruksuz maymunlara göre atalarımızdan en çok farklılaşan tür olduğumuzu bile fosiller aracılığıyla kanıtlayamayız. Bunun yerine sadece kuyruksuz maymunlarla değil, diğer primatlarla karşılaştırmaların ortaya koyduğu hayat döngümüzün sıra dışı olduğu gerçeğinden çıkardığımız sonuçla tatmin olmalıyız. Bu da en çok değişenin biz olduğunu gösteriyor. Darwin 19. yüzyıl ortalarında hayvan anatomisinin doğal seçilim yoluyla evrimleştiğini ortaya koydu. Bu yüzyıl boyunca biyokimyacılar benzer biçimde hayvanların kimyasal yapılarının doğal seçilim yoluyla nasıl evrimleştiğinin izini sürdü. Üreme biyolojisi ve seksüel davranışlar gibi hayvan davranışları da benzer şekilde evrimleşmiştir. Hayat döngüsüne ilişkin özellikler bir ölçüde genetik temele sahiptir ve aynı türün bireyleri arasında nicel değişkenlik gösterir. Örneğin bazı kadınlar genetik olarak ikiz doğurmaya yatkındır. Öte yandan uzun bir yaşamda etkili olan genlerin bazı ailelerde başka ailelere göre daha etkin çalıştığını biliyoruz. Hayat döngüsüne ilişkin özellikler eşlere kur yapma, gebe kalma, bebek yetiştirme ve yetişkinler olarak hayatta kalma başarısını etkileyerek genlerimizin devamlılığının başarısına etki eder. Doğal seçilim bir hayvanın anatomisini onun yaşam alanına uyarlama eğiliminde olduğu gibi aynı zamanda hayvanların hayat döngüsünü de şekillendirme eğilimindedir. En fazla sayıda hayatta kalabilen yavruları veren bireyler kimyasal yapılarını ve kemiklerini olduğu kadar hayat döngüsüne ilişkin özellikleri sağlayan genlerini de aktarmış olurlar. Bu akıl yürütmeyle ilgili bir zorluk, menopoz ve yaşlanma gibi bazı özelliklerimiz yavru sayısını azaltması, dolayısıyla doğal seçilim sonucunda ortaya çıkamayacakları izlenimidir. Böyle çelişkileri değiş tokuş kavramıyla anlamaya çalışmak genellikle işe yaramaktadır. Hayvan dünyasında hiçbir şey bedava ya da salt iyi değildir. Her şeyin yararı olduğu kadar bir başka şey için feda edilecek mekan, zaman ve enerji bedeli de vardır. Diğer durumda menopoza hiç girmeyen kadınların normal kadınlara göre daha çok yavru verebileceğini düşünebilirdiniz. Fakat menopozdan feragat etmenin gizli bedellerini gözden geçirmenin evrimin böyle taktikleri neden bize bahşetmediğini ortaya çıkardığını ileride göreceğiz. Bu gözden geçirme neden yaşlandığımız, öldüğümüz ve dar evrimsel anlamıyla da eşlerimize sadık kalarak ya da evlilik dışı ilişkiler peşinde koşarak daha iyi yapıp yapmadığımız gibi can alıcı soruları da aydınlatacaktır. Bu tartışmada hayat döngümüze dair farklılaşmış özelliklerin bazı genetik temellere dayandığını varsayıyorum. Genlerin genel işlevlerine dair birinci bölümde yaptığım yorumlar burada da kullanılabilir. Boyumuz ve görülen diğer pek çok özelliğimiz tek bir genden etkilenmediği gibi menopoz ya da tek eşlilik de kesinlikle tek bir gen tarafından belirlenmez. Aslına bakılırsa farelerdeki ve koyunlardaki seçici çoğaltma deneyleri testis büyüklüklerinin genetik kontrolüne ışık tutsa da insanın hayat döngüsü özelliklerinin genetik temeli hakkında çok az şey biliyoruz. Muazzam kültürel etkiler çocuk bakımındaki ya da evlilik dışı ilişki kurmadaki motivasyonumuz üzerinde çok açık biçimde etkili olsa da genlerin bu konuda bireyler arasındaki farklılıklara önemli ölçüde karıştığına inanmak için bir neden yoktur. Bununla birlikte insanlar ve diğer iki şempanze türü arasındaki genetik farklılıklar hayat döngüsüyle ilgili birçok özellikteki farklılaşmada büyük olasılıkla etkili olmuştur. Hangi kültürel uygulamalarda bulunursa bulunulsun, kadınları menopozdan yoksun olan ve erkeklerinin testisleri şempanzelerinkinin boyutunda olan bir insan topluluğu yoktur. Şempanzelerle aramızda %1.6 farklılık gösteren ve bir işleve sahip olan genlerin önemli bir kısmı hayat döngüsüne ilişkin özelliklerimizi belirliyor gibi görünüyor. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 75.